Ayrım 7, Erken Kaybedenler, Emrah Serbest, sayfa 103. Alçak Gönüllü Arzular. İngilizceyi sevmem. Bir kere bir sürü lüzumsuz tense var. Düzensiz fiiller desen, irregular verbs, bir öyle bir böyle. Yok ikinci aile, yok üçüncü aile. İşin gücün yoksa otur onları ezberle. Speak, spoke, spoken. Hangi dilde bu kadar çirkin söz öbekleri vardır? Basit hikaye kitapları veriyorlar alın okuyun diye. Onda da bir sayfa okuyana kadar 20 sefer red house'a bakıyorsun. En basit sözcüğün bile 40 tane anlamı var. Cümlenin gidişinden bir şey çıkarmaya çalışıyorsun ama garantisi yok. Bir bilene sorayım desen hangi birini soracaksın? Adamı da işinden gücünden edersin. Hiç uğraşamam yani. Uğraşmadım da zaten. Dönem ortasına doğru attım defteri kitabı bir tarafa. Gerçi hoca iyi niyetliydi. Karne notlarını teslim etmeden evvel iki yazıldan da zayıf alanları kurtarma sözlüsüne kaldırdı. Ona da çalışmadım. 40 kişilik sınıf mevcudunda ben ve sınıfın en gerizekalı mensubu olan tip bütün aşamalarda çakmış iki kişi olarak çıktık hocanın karşısına. Hoca, ödev vereyim geçin bari dedi. Bu cümledeki bari ibaresi koydu bana. Gerizekalı ödevi birilerine yaptırdı geçti. Ben onu da yapmadım. Sonuçta dersten geçeceğiz diye birilerine yalakalık yapmaya lüzum yok. Millete yalvaracağımı babamdan yumruk yerim daha onurlu bir tavır. Nasıl derler? Honor. Allah belasını versin. Onura honor diyorlar. Bilmemek suç. Red House'tan başka karşılıklar da aradım halime. Loser falan. Belki. Hoca benden günah gitti dedi. Bastı zayıfı. Karneyi aldım okuldan çıktım. Keşke ödevi yaptırsaydım birilerine diye düşünürken sinirden ağladım. Amerika'da okulları basıp katliam yapan gençlerin ruh halini anlayıverdim o zaman. Tuhaf bir aydınlanma oldu bu. Sonuçta üçte biri gerizekalı, kalanı da durgun zekalı bir sınıfta İngilizceden çakan tek insan evladı bendim. Tamam, bir dahi olduğumu iddia etmiyorum ama çalışsaydım yapardım. Evden bir açıklama bekleyeceklerdi. Hoca bana taktı desem yalan olurdu. Öğretmenlik hayatında zayıf verdiği nadir öğrencilerden biriymişim. O da çok üzülmüş. Üzüleceğine geçirseydin o zaman ikinci dönem çalışırdık. Eve gittim, babam karneye baktı. Normalde sert bir adamdır. Bir sefer piknikte maç yaparken kendisine ananın amına çam dikerim, gölgesine bacını sikerim dedim diye üç yumruk atmıştı. Daha da vururdu ama annem koşmuş kurtarmıştı. 8 yaşındaydım o zaman. İnsan o yaşlarda ilginç bir küfür öğrenince sonuçlarını düşünmeden karşısına ilk çıkanın yüzüne haykırmak istiyor. Babam da haklıydı. Sonuçta küfürün içinde rahmetli babaannem ve az ötede pikniğe beraber geldiğimiz halamlar da olunca cinnet geçirmişti adam. Bir seferinde de bizim kuru yemişçinin oralarda takılan tanıdık bir deliye ''Niye kendi kendine konuşuyorsun lan dingil?'' diye bağırdım diye dövmüştü. Gerçi o zaman 10 yaşındaydım ama birdenbire öfkelenmiştim deliye. Deli numarası yapıyor zannetmiştim. Babam karneyi bir yana bıraktı. Olası bir yumruğa karşı gardımı almaya hazır bekliyordum. İkinci dönem çalış düzelt dedi. Karneyi geri verdi, arkasını getirmedi. Gece gelir döver belki diye düşündüm. Hatta uykuya dalmadan önce bekledim bayağı. Yine ses çıkmadı. Babama bir haller oldu zaten. Dedem öldükten sonra üstüne bir dinginlik çöktü. O, ringlerin altın kemer mücadelesi veren çılgın ağır sikleti gitti, yerini mülayim eski boksöre bıraktı. Binlerce yumruk yedikten sonra dünyayı anlamış bir hal çöktü üstüne. Geçen hafta anneme, hacılığa gideceğim seneye bile demiş. Hadiseyi dayaksız atlatmama rağmen sevinemiyordum bir türlü. Üstüme bir mahzunluk çökmüştü. Belki de babamdan birkaç yumruk yemiş olsam moralim o kadar bozuk olmazdı. Zihnim babama duyacağım öfkeyle meşgul olacağından, 8F sınıfında İngilizceden çakan tek insan evladı olduğum gerçeğini unutabilirdim. Ertesi gün annem bendeki mahzunluğun farkına vardı. Gözünden hiçbir şey kaçmaz çünkü. No Frost'sa No'yu biliyoruz da Frost ne demek? Yazın depolayıp yeni çıkardığı taze fasulyeleri kırmayı bıraktı. Bir yerlere telefon açmaya başladı. Benden gizli bir işler çevireceğini anladım. İki gün sonra çıktı kokusu. Sana öğretmen buldum dedi. Ne öğretmeni? İngilizce. Ya anne manyak mısın? 15 tatilimi zehir mi edeceksin? Zaten 40 tane öğretmenle uğraştım ilk dönem. Öyle öğretmen değil bu çocuğum. Üniversite öğrencisi. Amerikan kolejinden mezunmuş. Parası ne olacak? Babam ödemez. Rezil oluruz. Yok ben konuştum babanla. Zaten İngilizce öğretmeni olmadığı için ucuza veriyor. Kaça veriyor? Saati 50. Yuh 50 lirayı bana verin it gibi çalışırım. Öğretmenin, daha doğrusu öğrencinin adı Gizem'di. Tam vaktinde gelmişti. Böyle kızlar çıtı pıtı oluyorlar. Güzelliklerinin bilincine tam olarak varamamaktan kaynaklanan bir şaşkınlıkla bakıyorlar ya çevrelerine. Bitiyorum. Denizden yeni çıkmış tanrıçalar misali, bunların mitolojileri bile ayrı bir güzel oluyor. Nereden başlayalım diye sordu. Ne bileyim işte, nereden başlasak aynı. Bana fark etmez dedim. Sonuçta anlamayan benim. Oflayarak poflayarak defteri kitabı çıkardım. Sonuçta 15 tatili yanan da bendim. Millet bahçede maç yapıyor. Bizim evde dandik filmlerin Fransız mürebbi atmosferi. Çıt çıkmıyor. Annem toz bile almıyor. Salondaki koltuğa yapışmış, gürültü çıkmasın diye kıpırdamıyor. Tek avantaj Gizem'in güzelliği. Bu da avantaj mı dezavantaj mı ayrı bir tartışma konusu. Güzel ama kendine güzel. Bana ne faydası var? Hiç. Öpmeye kalksam bir anda soğur. Basar tokadı. Dersler başladı. Gizem bayağı bir şey biliyordu. Her şeyden önemlisi sabırlıydı. Bazen anladığım halde anlamamış gibi yaptım. Başka şekilde anlatmaya çalıştı. Günlük yaşamdan örnekler verdi. For example diye başlayan basit cümleler kurarak. Gıcıklık yapmadı yani. Güvenimi kazandı. Bir seferinde çözdüğüm bir egzersizin ardından saçlarımı karıştırmış. Aferin çocuk demişti. Well done. Aynı şekilde saçlarını karıştırmak suretiyle karşılık vermiştim. İşte o zaman mesafe koymuş, bir daha dokunmamıştı. İkinci dönem başladı. Ben Gizem'e sinir olmaya başladım. Başlarda sıkı çalışıyordum gözüne girmek için. Zaten kadınların gözüne girme tutkusu kimde yok ki? Erkek zekası bu tip kafa yormalar yüzünden gelişmiştir. Ben İngilizce'de aşama kaydettikçe annem komşulara bizim oğlan ana dili gibi İngilizce konuşuyor demeye başladı. Babam bunun doğru olup olmadığını anlamak için kabloda her akşam CNN'i açtı, beni yanına çağırdı, dinletti. Dinletirken de sürekli ne dedi, anlıyor musun, ne dedi diye sorup durdu panikle. Görüntüye göre bir şeyler salladım, sevindi ama çaktırmadı. Sonuçta Gizem hayatımı mahvetti. Haftada bir saat ders anlattı gitti. Ben 6 gün 23 saat onu bekledim. Onu düşündüm. Gizem'in gözleri, Gizem'in saçları, Gizem'in bakışları, Gizem'in bacakları, Gizem'in göğüsleri, Gizem'in kokusu, Gizem'in unuttuğu tokası, Gizem'in şaşkınlıkları, Gizem'in dersten derse değişen ruh halleri, Gizem'in sözcükleri doğru telaffuz etmem için çırpınan dudakları, Gizem'in adamı durduk yere utandıran gülüşleri. Gizem'in o kadar çok şeyi vardı ki başka bir şey düşünmeye imkan bırakmıyordu. Bir seferinde Gizem'i en güzel haliyle düşünürken annem yakaladı. Yorganı üstüme çektim. Ertesi gün dükkanda leblebi kavururken en sevdiğim iştir o makinede leblebi çevirmek. Babam geldi. Mastürbasyonun zeka geriliğine neden olduğuna yönelik en son bilimsel gelişmeleri aktardı. İnanmış gibi yaptım. Din hocanız gusletmeyi öğretti mi diye sordu. Bir şey demedim. O da sorusuna ısrar etmedi. Kuşku ve endişeyle süzdük birbirimizi. Telepati dışındaki bütün iletişim kanalları tıkanmış iki adamın şaşkın ve çaresiz bakışları işte. Sınavdan önce hiç çalışmamama rağmen Gizem'in gözüne girmek için çabaladığım günlerin bakiyesiyle rahattım. Sınav kağıdına baktım, çerez sorular. Biz bu soruların 10 kat sorunu Gizem'le beraber defalarca çözmüştük zaten. Hoca da ikinci dönem iyice abartmış, o kadar basit sormuştu ki beni bile geçirmek için uğraşmış yani. Özel ders aldığımdan haberi yoktu tabii. Çünkü annem kimseye söyleme demişti ders aldığını. Bütün başarıyı sahiplenebilmek için herhalde. 100 metreci olsam dopingle yaptırır. Böyle bir anlayıştı. Ama benim olası başarımda Gizem'in etkisi yaslanacak gibi değildi. O yüzden bildiğim halde yanlış yaptım bütün soruları. Gizem'e o zafer duygusunu yaşatmak istemedim açıkçası. Ben en haylaz öğrenciyi bile adam ederim duygusunu yaşatmak istemedim ona. Sonuçta bu kadar karşılıksız arzunun da bir bedeli olmalı. Annem veli toplantısından hayatta inandığı bütün manevi değerleri çökmüş bir halde döndü. Yine zayıf almış. Babam gazetesini katladı, önümde durdu. Mülayim bir adam oldu dediysek de o kadar değil. Katlanmış gazeteyi çarptı suratıma. Hayvan herif. İstediği kadar bastırmaya çalışsın nafile. Hamurunda şiddet var adamın. Baktım içindeki Sibirya kaplanı uyanmak üzere. Gardımı aldım. Ben çalışayım didineyim, sabahın 7'sinde açayım dükkanı sen oku diye. Akşamın 9'unda kapatayım dükkanı sen oku diye. Özel hoca tutayım sen oku adam ol diye. Sen de çaba sarf etsene biraz. Serseri puşt. Hıyar ağası pezevenk. İt. Babama kızdığı anlarda bir küfür yetmez. İllaki yanında alakalı alakasız çeşit yapacak. Kuru yemişçi ya, karışık vereyim tutkusu. Annem araya girdi yine. Belki doğru öğretmemiştir diyerek Gizem'e dair şüphelerini dile getirdi. Annelik içgüdüsü işte. Başarısızlık nedenlerini öncelikle dış mihraklarda arar. Gizem'e hafif sistem de içeren bir telefon açtı. Gizem, Paranızı iade edeyim o zaman demiş. Suçu üstlenmiş. Bu da başka türlü bir bencillik belirtisi. Masumken bile suçu kendi üzerine almak. Bu tipleri iyi bilirim. Hiroşima'ya bomba atıldığında bile en çok vicdan azabı bunlar çekmiştir. Bu iyi vicdanlı tiplerin yozlaşmış türleri de vardır. Bombalama olaylarından sonra telefon kulübelerinden gazeteleri arar, bir örgüt adına üstlenir hemen. Sonuçta herkesin bir tipi var işte. Hangi birini tahliye edeceksin? Annem para iade teklifini kabul etmedi. Babam makul bir yorumda bulundu. Kızın bir suçu yok. Hoca falan yaramaz bu ite. Gizem o hafta derse geldiğinde hayli üzgündü. Güzel kızlar bu dünyada daha çok acı çekiyorlar ama bunda benim bir suçum yok. Her zaman öyle olmuş bu. Ben çektirmesem başkası çektirecek. Okula gidip hocayla konuşmuş, sınav sorularını almış. Önüme koydu. Soruları bilerek yapmadığımı anlamıştı. Bunların hepsini yaptık, biliyorsun dedi. Hadi fiillerin ikinci, üçüncü halini unuttun diyelim. Ama aydan sonra hev koymayı da mı unuttun? Bu kadar zor mu? Hani tekil öznelerden sonra hez gelir diyordun. Aydan sonra değil. Niye? Ay tekil değil mi? Ben kaç kişiyim o zaman? Sen kaç kişisin? Neden böyle yapıyorsun? Sen neden böyle yapıyorsun Miss Özlü Doğru? Dedim. Neden bırakıp gitmiyorsun? Neden başarı egolarını benim üstümde tatmin etmeye çalışıyorsun? Başarı egon falan yok. Ortaokullardaki not ortalamasını yükseltmek gibi bir çabam da yok. Paraya ihtiyacım var sadece. Başkasına ders ver. Veriyorum zaten. 3 öğrencim daha var. 4 öğrenciye saati 50 liradan haftada 1 saat ders versen ayda 800 lira eder dedim. İyi para. Ben 800 lirayı bir arada görmedim. Bununla kiramı ödüyorum. Diğer masraflarımı karşılıyorum. Sana ders vermek için başka bir öğrenciyi reddettim. Çünkü annen çok ısrar etti. Kolay kolay öğrenci de bulamıyorum. Çünkü İngilizce öğretmeni değilim. O zaman dersini ver, paranı al git, gerisini kurcalama. Benim para almam için senin de en azından 50-60 alman lazım. Vay. Ne demek vay? Annene babana yazık. Boşa mı gidecek o kadar para? Boşa gitmiyor, sana gidiyor. Kiranı ödüyorsun. Böyle iş olmaz. Bana ortaklık mı teklif ediyorsun? Paranın yarısını ver o zaman, 60 alayım. 70-80 dersen biraz daha pahalıya mal olur. Tamam, bırakalım o zaman. Resti gördüm, bırakalım. Çantasını topladı. Baktım harbiden ipleri atıyor. Anneme ne diyeceğiz diye sordum. Müsait değilim, sınavlarım var derim dedi. Niye bu iti oğlu itin dersle kitapla alakası yok demiyorsun? Niye suçu üstüne alıyorsun? Çünkü iti oğlu it değilsin. Sadece aklın bir karış havada. Ukalasın ama sevimli bir tipsin aslında. Yine boş bulundu, saçımı okşadı. Ensesinden tuttum, kendime çektim, dudaklarından öptüm. Kendini kurtardı, gözleri pörtledi. Açık hava konserlerinde annesini kaybetmiş çocuklar gibi dehşetle baktı bir an. Ama suç onda, benim gibi adamları nasılsa 13 yaşındadır, daha çocuktur diyerek anne sevimlisin tarzında sıfatlarla baştan çıkarmayacaksın güzelim. Tutar öperler, kalırsın öyle. Gizem ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra sert bir tokat çıkardı. Sinirden çenesi titriyordu. İt oğlu it diye fısıldadı. Çantasını alıp kalktı. Hırsını alamadığından olsa gerek döndü, bir tekme salladı. Sandalyeden düşüyordum az daha. Bütün bunların 6 saniye içinde olması da ayrı yeten incelenmesi gereken bir şey. Öpüyorsun, bakıyor, tokat, küfür, kalkıyor, dönüyor, tekme, sandalyeden düşecekken dengeyi sağlama. Hepsi 6 saniye. Çok iyi biliyorum ki ikimiz de unutamayacağız bu 6 saniyeyi. Beraber ders yaptığımız 16 saat unutulacak, günden güne karanlığa gömülecek ama bu 6 saniye hep böyle yüzeyde kalacak. Ancak bizimle beraber toprak altına inecek. Belki de 16 sene sonra geriye dönüp baktığımızda ortak geçmişimizi anımsarken vaktinde saatlerce hatta günlerce öpüşmüşüz gibi bir his de olacak içimizde. Onu öptüğüm an ve ardından yaşananlar büyüyecek, genişleyecek, taşacak uzamından. Kapıyı çekip çıktı. Annem elinde çaylı bisküvili tepsiyle odaya girerken neredeyse çarpışıyorlardı. Ne oldu? Artık ders vermeyecekmiş. Niye? Sınavları varmış. Nereden bulacağız böyle bir kızı bir daha? Ucuza veriyordu. Bazen annem bu her tarafa çekilebilecek sözleri bilerek kullanıyor zannediyordum. Sanki alttan alta dalga geçiyor benimle. Bir şey verdiği yoktu zaten anne. Nasıl yoktu? Ders anlatırken kendini veremiyordu. Annem hemen ertesi gün başka hoca bulmak için çalışmalara başladı. Ben başka hoca istemiyorum dedim. Gelecekse Gizem gelsin. Neden? Hani kendini veremiyor diyordun. Onun sistemine alıştım bir kere. Amerikan ekolünden geliyor. Telaffuzu biraz bozuk ama iyi öğretiyor. Başka hocayla çalışamam. Annem telefon açtı, dil döktü. Ağlamaklı oldu ama gizem gelmedi. Babam ara sıra nükseden şiddet gösterilerini bir yana bırakırsak aramızdaki en makul insandır. Saat ücretini 75 liraya çıkaralım dedi. Para her kapıyı açar. Gizem'i aramadan önce bana döndü. Hocaya 75'i veririm ama zayıf alırsan da belanı ızdırabını sikerim. Gayet net bir tehdit. Alo Gizem Hanım, merhabalar. Ben Serkan'ın babası. Nasılsınız inşallah? Sanki az önce küfreden o değilmiş gibi babamın bu halden hale girmeleri yok mu? İşte buna bitiyorum. Efendim, tabii biliyoruz derslerinizin ne kadar yoğun olduğunu ama bizim keratada başka hocayla anlaşamıyor. Sizin sisteminize alışmış efendim. Çok güzel bir ekolünüz var. Şimdi şöyle yapsak. Saat ücretinde 75 lira gibi bir artışa gitsek. Hem siz yorulup bize gelmeyin. Derslerinizin arasına müsait olduğunuz bir saat ayırırsanız bizimki kitaplarını alır gelir. Siz nerede anlatmak isterseniz oraya gelir. Tabii sizin hakkınız 75'te ödenmez. Ama bizim durumumuz da malum. Ancak bu kadar çıkarabiliyoruz. Gizem karşıdan net bir cevap verdi ama babam çabuk pes eden biri değildir. Loser değil, tam bir esnaf. Zaman kazanırken bir çıkış noktası aradı. Yani biliyorum bizim oğlan serserinin teki. Adam olacak bir tip değil. Biz zaten kendisinden umudu kestik. Ortaokulu bitirmesi bile büyük bir başarı olur. Sizden de büyük bir beklentimiz yok. Strese girmeyin. Sadece sınıfı geçsin, 40-50 alsın yeter. Kaldığı takdirde de herhangi bir para iadesine gerek yok. Kalırsa kendi salaklığıdır itin. Babam biraz da düşündü, tarttı. Yoksa size bir terbiyesizlik mi yaptı? Anlıyorum dedi. Bana baktı. O an kanım dondu. Tuttu beni, öptü demişse. Üçüncü katta oturuyoruz. Öz oğlum demez, tutar atar balkondan aşağı. Babamın bütün düşünce zincirini tahmin edebiliyordum. Hane içinde taciz, hacılığa gitme planları, gusül abdesti almayı bilmeyişim, boşa giden ders planları, her akşamüstü bedava leblebi verdi diye deliye sarf ettiğim aşağılayıcı sözler, piknikte anasına bacısına ettiğim küfür, o öldükten sonra kuru yemiş dükkanı satıp parasını kötü kadınlarla yiyişimden kahkaha efektli hayali sahneler, bilincini yarı yarıya kaybetmiş bir halde dalar bana. Telefonu kapatınca annem ne dedi diye sordu. Zeki bir çocuk, onunla bir sorunum yok diyor ama çok önemli sınavları varmış. Vaktinde bir ülkemizdeki bütün kızları çok pis korkutmuş. Hiçbirinde gerçeği söyleyecek cesaret bırakmamış. Ben kız olacağımda ders vermeye gittim evde, beni öpecekler var ya, dünyayı ayağa kaldırırım. Anılarını sikerim. Annem ağlamaya başladı. Omzuna dokundum. Ağlama anneciğim dedim. Don't cry for me. Ben hallederim. Just do it. Sanki büyük bir haksızlığa uğramış gibi odama gittim. Biraz müzik dinledim, gökyüzüne baktım. Ne yapıyoruz bu gezegende diye düşündüm. Bütün bu saçmalıklar ve bütün bu acılar neden? 2-3 hafta sonra kendime geldim. İtliğe ara verdim, sınavdan 2 gün önce oturdum, adam gibi çalıştım. Normalde sınavdan bir gece önce çalışmaya başlarım. Annem sınav sabahı okunmuş pirinç yutturdu. 72 aldım, eve geldim, 80 aldım dedim. Annem sevindi. Babam sevincini gizledi. Gizem iyi temel attı sana dedi. Başarı hemen gelmez tabii. Anca ikinci yüzyılda düzelttin. Kız iyi temel attı sana. Baba, ben bu konuda ilerlemek istiyorum. Gizem hocaya arasan da saatine 100 lira versen, yazın da derse gelse. Olmaz. Ayda 400 lira eder. Neredeyse asgari ücret. Baba lütfen ya, geleceğimle oynama. Turist rehberi falan olmak istiyorum. Kuru yemişçide oturup ne yapacağım? Bir dil öğreneyim bari. Ciddi misin? Yes, I am. Kendin ara, konuş o zaman. Gelirse saatine 60 veririm. Hani 75 veriyordun? O eskiden de. Artık temelim var. Oduna ders anlatmayacak. Telefonla olmaz. Kaç sefer denedik gelmiyor. Bir hediye alayım da bari öyle gideyim yanına. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Çarşıya gidince bakarım. Ne kadar vereyim? Bir 100 lira ver. Oha. Tamam, 50 ver. 50'yi aldım, 40'ı cebe attım. Onuyla çiçek yaptırdım. Üniversiteye giderken kapıdaki güvenlik tip tip baktı. Özgüven problemim olmamıştır hiçbir zaman. Hemen çiçekçi çocuk ayağına yattım. Kime götürüyorsun? Gizem Özü doğru. Psikoloji bölümü. Nişanlısından geliyor. Çok önemliymiş. İyi, geç. Ziyaretçi kartı vermeyecek misiniz? Yok, geç. Az önce Girem adama verdiniz ama. Lan tamam, geç. Gizem'in bölümüne gittim. Bir iki kişiye sordum, kantine bak dediler. Kantinde arkadaşlarıyla oturuyordu. Uzaktan baktım, özgüvenim bir anda çöktü. Bir çekingenlik geldi üstüme. Lüzumsuz yere yaratılmış heyecanların sıkıntısı, birdenbire utanca dönüşen arzular. Benim hayatımın özeti bu zaten. Hatırladıkça tüylerimi diken diken eden utançlar silsilesi. Piknikte küfür, deliye sözlü taciz, annemin oda baskını, Gizem'e öpüş. Bu kadar yetmedi mi? Demek yetmemiş. Ruhumda daha da alçalmak isteyen bir potansiyel varmış. demiş. Yanına gittim. Çiçeği uzattım. Teşekkür ederim Gizem dedim titreyen bir sesle. 94 aldım. Arkadaşları biraz alaycı güldüler sanki. Ya da bana öyle geldi işte. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Başka masaya geçtik. Çiçek öbür masada kaldı. Sevindim dedi. Neye? 94 almışsın. Aslında 72 aldım ama arkadaşların yanında söyleyemedim böyle ortalama bir başarıyı. Annemin babamın hatırını sordu. Öpüşme olayından hiç bahsetmeyeceğini anladım. O yüzden durup dururken özür dilemenin de anlamı kalmamıştı. Özür dilemeyi de sevmem zaten. Telefon açtık, çiçek aldık, teşekkür ettik. Daha ne yapalım? Dersi anlatırken 40 yılda bir yanlışlıkla dizlerime değen o güzel dizlerine mi kapanalım? Sana bir çay alayım dedi, kalktı. Üniversite rahat bir yer. Herkes kendi halinde. Çay, sigara, hocalarla senli benli muhabbetler. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaların heyecanı. Her şeyden önemlisi kafanı ne tarafa çevirsen bir sürü güzel kız var. Adamın zihni açılıyor. Gizem'in güzelliğini fark etmek için bile çok dikkatli gözlere sahip olmak lazım. Zaten üniversiteye giren bir daha çıkmak istemiyormuş. Yok yüksek lisans, yok doktora. Bütün bu akademik kariyerlerin ardında üniversiteye ilk kez girilen o günün şaşkınlıkla karışık sevinci olsa gerek. Gizem iki çay ve 8 şekerle döndü. 7'sini ben attım. Nasıl içtiğimi unutmamış. Düşünceli kız. Yazın ders olayını açtım. Yine olmaz dedi. 150 liraya kadar çıkmaya kafaya koymuştum. Cepte var 40. Babam verecek 60. 50 de annemden tırtıklarım. İlk ders ücreti tamam. İkincisi için de Allah kerim derim. Durumu anlatırız bir şekilde. Belki dersten sonra 15 dakika vakti olur. Balkonda oturur çekirdek çitleriz. Ice tea içeriz. Sonra çıkarız otobüs durağına kadar geçiririm kendisini. Otobüse biner, öğrenci kartını gösterir. Otobüs hareket ettiğinde acaba hala durakta bekliyor muyum diye bakar. El sallarım gülümser. Alçak gönüllü arzular işte. Olduğu kadar. Konu paraysa sorun değil Gizem. Don't worry. Sorun para değil. Amerika'ya gidiyorum. Nasıl ya? Fulbright bursuyla. Ne zaman dönersin? 2-3 sene sonra. Sevindim dedim. Müthiş üzgün olduğum halde duygularımı saklamasını çok iyi beceren gerçek bir centilmen gibi kalktım. El sıkıştık. Acaba arkadaşlarından biri ders verir mi diye ağzını yoklayacaktım ama sustum. Bu kadar karizma yaptıktan sonra geri dönüş zor. Herkeste aynı tutku var. Birbirinin zihninde en karizmatik haliyle yer etmek. Kapıya yürüdüm. Çıkarken dönüp bir daha baktım. Sonuçta öptüğüm bir insan kendisi. İnsan hayatında kaç tane üniversiteli kız öpebilir ki? Hadi bunu geçelim. 13 yaşındaki hangi Itoğlu'yu Fulbright bursuyla Amerika'ya gitmek üzere olan bir kızı öpebilmiştir? Eldeki kaynaklarla ancak bu kadar olur. Eve gittim. Açıla kapana parça pinçik olmuş Reda Usta'dan Fulbright'a baktım. Yok. Zaten en lazım olan kelimeleri koymazlar bu sözlüğe. Bir de Google'dan aratmak lazım. Ama Google'ın manası da ayrı bir problem. Yeni başlayanlar için çok zor bir dünya bu. Hayli zor. Bazen şöyle düşünüyorum. Dünyaya gelirken melek şeklinde dizayn edilmiş görünmez bir rehber verseler. O da ihtiyacımız olduğu anlarda fısıldasa kulağımıza. Fulbright şudur kardeşim. Google'ın da esas manası budur. Şuradan git sola dön. TEDAŞ da orada. Elektrik faturanı mesai saatleri içinde yatırabilirsin. Kimsenin kendi kendine konuşan insanları yadırgamadığı bir dünya olurdu işte bu. Üzüldüğün zaman bile beraber ağlardın rehber meleğinle. İşte o zaman görürdü Allah gözyaşlarımızı. Gelin evladım buraya derdi. Bir şu üzüldüğünüz şeylere bakın, bir de evrenin sonsuzluğuna. Bu kadar acı yeter size, bu kadar saçmalık yeter. Haydi gelin, biraz da bu tarafta yaşayın. 7. ayrımın sonu, sayfa 116.